Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Osman'dan bahsedeceğim. Daha önce bu podcast'te The Osman adında bir bölüm yapmıştım. Bugün konuşacağım Osman'ın o bölümdeki Osman'la zinhar alakası yoktur. Bu bilgiyi önden vermek istedim ki sonra kafalar karışmasın. Bugün üzerine konuşacağım Osman, Ayfer Tunç'un Aynı isimli kitabının yani Osman romanının baş karakteri. İlk okuduğumda da çok sevmiştim ve sonrasında birçok arkadaşıma, dostuma bu kitabı tavsiye ettim. Yakın zamanda kitap kulübünde de bu kitabı okuduk ve üzerine çok keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Böylece ben de kitabı tekrar tekrar okumak ve gözden geçirme fırsatı buldum. Şöyle bir özelliği var kitabın. Baktığınız zaman biraz kalınca 500 sayfa kadar ama bugüne kadar kimlere önerdiysem hep şöyle dönüşler aldım. Bir başladım hemen bitti. Çok akıcı, çok rahat okunuyor, içine çekiyor seni. Dili de tabii ki burada etkili yani içine seni alıyor ve çok rahatlıkla okuyabiliyorsun. Bu bakımdan önemli. O yüzden eğer işte uzun zamandır böyle sürükleyici, beni içine alan bir kitap yok, okumuyorum ya da okumaya ara verdim, tekrar dönmek istiyorum diyenler için muazzam bir okumaya geri dönme kitabı diyebilirim. Şimdi biraz da bu bölümden bahsedeyim. Ben kitap üzerine yani kitaptaki kahraman üzerinden giderek konuşacağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi kitabın bir yerlerinde Osman'ın günlüğüne yazdığı bir cümle bu. Neden hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor diye soruyor. Ben de bu soruyu Osman'a sorarak ve Osman'ın hayatından işte kişilik özelliklerinden bazı örnekler vererek bu sorunun cevabını veriyorum. Yani neden hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediğini madde madde anlatıyorum gibi bir bölüm düşündüm kafamda. Şimdi Osman kitabını okuyanlar bu bölümü çok daha böyle hissederek, anlayarak, doldurarak dinleyebileceklerdir. Çok daha fazla keyif alabileceklerdir. Ama bu bölümü dinlemek için Osman'ı okumuş olmak şart mıdır? Hayır, ben öyle bir bölüm yapmıyorum. Zaten Osman'ı burada bir nesne, bir malzeme olarak kullanıp aslında o özelliklerden bahsedeceğim. Yine de ben yerinizde olsam, eğer Osman'ı okumadıysam tam şu saniye durdururum, kitabı sipariş ederim, okurum ve sonra gelip bu bölümü dinlerim. Evet. Şimdi bu uyarıyı da verdikten sonra herhalde yine spoiler içerir demem gerekiyor. Kaç seferde dedim ki artık bölümlerin başında bunu söylemeyeceğim ama neyse hadi söyleyivereyim. Tabii ki yani olan bitenden, Osman'ın başına gelenlerden, verdiği kararlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla kitabı okumak isteyen için oldukça yani bu sürprizleri bozan bir bölüm olacak. Osman çok istikrarlı bir düşüş hikayesi. Zaten istikrar deyince hayatında sadece düşüş yani o geriye doğru gidişi ve yazması da var. Yazmasına da istikrarlı diyebilirim. Zaten kitap Osman'ın ölümüyle başlıyor. Bir kaza var işte bir Osman ölüyor ve onun üzerine bir gazeteci röportajlar yapıyor. İşte iş yerinde çalışanlara, şunlara, bunlara, arkadaşlarına, eski dostlarına falan gidip Osman'ın hayatını araştırıyor. Bir de paralelde Osman'ın tuttuğu günlükler var. O yüzden bu hani istikrar deyince hayatında sadece iki noktada bunu gördüğümü söyledim. Birincisi böyle çok net bir düşüş ve Osman'ın sürekli günlükler tutup güzel defterlere, güzel kalemlerle kendi yaşadıklarını yazması. Osman çok iyi okullarda okumuş, çok güzel eğitimler almış, çok iyi semtlerde yaşamış. İşte profesör bir babası var, böyle tatlı hoş bir ev hanımı annesi var. Maddi açıdan rahat, sosyal açıdan imkanları var, fiziksel çevresi çok güzel. Kendisi de güzel bir adam, yakışıklı, sevimli, popüler. Müzikle falan uğraşıyor, işte yazıyor, çiziyor, edebiyata meraklı, böyle farklı ilgi alanları da var. Böyle bir dışarıdan bakan için o özellikle de okulun popüler çocuğu, yakışıklı çocuğu, herkesin yerinde olmak istediği kişi gibi bir gençlik hayatı var. Babası biraz problemli bir karakter. Zaten Osman babasıyla ilgili çokça sıkıntı yaşıyor. İşte babasına karşı içinde sürekli bir öfke var, babadan kurtulma var. Hatta babası öldüğü zaman çok rahatladım falan yazıyor. Yani biliyorum diyor, bunu yazmak sanki kötücül bir şeymiş gibi ama işte çok rahatladım. Çünkü gerçekten çok otoriter, duygusal bağlantı kurmayan, anneye şiddet gösteren bir baba var. Karşı tarafta çok zayıf bir anne var, çaresiz bir anne var, aldatılan bir anne var. Bunların yanında da adeta bir marka sayabileceğim hain Theo var. Hain Theo Osman'ın erkek kardeşi. Çok açgözlü. Yani Osman'ın böyle iyi, hoş, tatlı, ruhsal ve fiziksel özelliklerinin tam karşıtı olan bir kardeş. Hatta bir tane şeyde, bölümde babası öldükten sonra işte bu cenaze ve sonrasındaki ritüeller yapılıyor. Sonra masraf paylaşırken helva için harcadığı unu şekeri falan bile yazıp Osman'dan alıyordu. Yani böyle çok enteresan bir açgözlülük ve hayata tuhaf bir bakışı olan, sanki o evden çıkmamış gibi bir kardeş. Ama zaten gerçek hayatta da bunun örneklerini görüyoruz. Osman'ın önce annesi uzun süre hastalık geçiriyor ve o hastalık sonunda ölüyor. Sonra Osman aslında böyle düşüşü tam olarak orada başlıyor diyebilirim. Çünkü birazcık da yaş dönemiyle de ilgili. Tam böyle okulu bitirme zamanları, artık gerçek hayata geçme zamanları. Anne ölünce annenin mirasından payını alıyor. Aslında babası ona vermek istemiyor. Sebebi de ben hani oğlumu biliyorum, sen 3 günde bunları harcayacaksın, sıfıra düşeceksin. Sen çünkü para mefhumu yok sende, para harcamayı bilmiyorsun. O yüzden hani sana direkt eline vermiyorum. Ama Osman işte hukuki yollara falan gidiyor, böyle triplere giriyor ve annesinin mirasını alıyor ve yemeye başlıyor. Sadece kendi zevkine, lüksüne, düşkünlüğünden öte babasına da bir böyle tepki olarak, yani şimdi kendi param var, al işte kendi evim, işte o olsa şuna izin vermezdi, bunu da alacağım, şu evi tutmamı istemezdi, bunu da tutacağım, şöyle lüks bir arabam olsun istemezdi, izin vermezdi, şu arabayı da alacağım gibi, gerçekten tam bir görgüsüz gibi, sanki zaten belli bir seviyede, belli bir standartta bir hayat sürmüş biri değil de sonradan görmüş, hiç hayatında bir şey görmemiş gibi böyle eşyalara, arabalara, şuna buna saldıran bir harcama şeklinde gidiyor. Ve sonra babası da ölünce bu sefer babasının üstündeki işte para, mal, her şey de kendisine geçiyor. Ve annesinin ölümünün ardından başlayan kademeli düşüş, babası ölünce böyle dimdik uçurumdan aşağı gibi gidiyor. Özellikle ekonomik açıdan. Ekonomik açı çok önemli bir şey. Çünkü Osman sadece yiyen, üretmeyen, sadece harcayan, yarını düşünmeyen, kaynaklarını iyi kullanamayan bir karakter. Bu da hayatında başka bir sürü şeyi etkiliyor. Şimdi ben biraz böyle özetledim hikayesini. Çok kaba taslak bir şekilde özetledim. Ve şimdi bu Osman'ın da bir defterinde işte günlüğünü yazarken kendine sorduğu "neden hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor?" sorusuna birkaç tane maddeyle, sayısını bilmiyorum kaç tane çıkardım, herhalde bir 8-10 tane çıkarmışımdır, cevap vermeye başlayacağım. Birinci madde: Osman kimseye hayır diyemiyor. Yani bir iş yaptırdığı esnafa da hayır diyemiyor. Flört ettiği, işte çıktığı bir kızla ayrılırken de ona artık devam etmek istemiyorum diyemiyor. Genel olarak yani şunu istemiyorum, hayır diyemiyor, reddedemiyor. O yüzden de birçok şeyin kölesi, birçok istemediği kararın böyle gölgesinde yaşayan bir tipe dönüşüyor. Bir arkadaşı röportaj esnasında bahsetmişti, şey demişti, yani Osman'ın ayrılıklarının hepsi krizdir. Çünkü Osman bir noktadan sonra işte istemez ama konuşamaz da saçma sapan bir krize dönüşür, büyür, drama olur, şu olur, bu olur, hep böyle krizli bir şekilde gider. Ya da kendi tuttuğu eve perde yaptırıyordu. Adam sözünde durmadı, istediği zamanda vermedi, istediğini vermedi falan ve Osman kendi kendine keşke paranın hepsini vermeseydim, adam isteyince ama yani yüzüm tutmadı, ben niye kimseye hayır diyemiyorum falan diye de defterine yazıyor. Aslında farkında ama farkındalığını da kullanamıyor. Az sonra bundan da bahsedeceğim. Arkadaşı mesela lüks bir harcaması için Osman'dan rahatlıkla para istiyor. Yani lüks dememin sebebi Şimdi çok özel bir ihtiyaç olur, sağlık olur, acil bir şey olur, çıkarır verirsin. Hani o zaman çok düşünmeyebilirsin ama arkadaşının lüks bir harcaması için ve üstelik o arkadaşının aldığı parayı vermeyeceğinden de emin olarak hani böyle yüzü kızarıyor, bir şey diyemiyor, çıkarıp o parayı veriyor. Yani neyse gitti bu para benden falan diye. Ya da bir hikayesi vardı, Rengin diye bir kız arkadaşı bile değil yani, böyle takıldığı görüştüğü birini tatile götürüyor yurt dışına, Roma'ya falan, birkaç böyle bir yere. Ve kız sadece para harcatıyor Osman'a, işte çanta beğeniyor, aldırıyor, almıyorsa işte suratını asıyor, işte uçakta rezil ediyor onu falan filan, ama asla Osman ona da hayır diyemiyor. Böyle şeyleri var. Bir yerde şey diye geçiyordu bunlardan bahsederken, neyse ki işte birlikte yaşamıyorum bu kızlarla, çünkü biliyorum işte benim evime girseler çıkaramam, bir daha çıkamazlar, ben de onlarla kalmak zorunda kalırım gibi gibi şeyler. Bu aklıma yıllar önce bir arkadaşımın yaşadığı bir şeyi getirdi. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok böyle naif, tatlı, iyi niyetli ve hani kolay kolay bir şeyde böyle elini masaya koyamayan, tepkisini gösteremeyen bir arkadaşımdı. Öyleydi diyorum çünkü çok şükür ki hayatında başka yollar alıp başka birine de dönüştü bu konularda en azından. Benim de tanıdığım, ortak tanıdığımız bir adam bu arkadaşımı çok böyle üstüne düşüp işte çok işte mesajlar arıyor, atıyor, arıyor ve arkadaşım kesinlikle onunla görüşmek istemiyor. Bu bir gerçek ama bunu kibarlıkla yansıtmaya, karşı tarafın anlamasını bekliyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. En son bana şöyle bir şey anlatmıştı. Ya dedi, Rasel'in aylarca görüşmedim, görüşmedim, görüşmedim. Bir gün akşam işte arkadaşım başka arkadaşlarımızla dışarı çıkıyor. O esnada adam ısrarla arıyor falan. Arkadaşım da diyor ki hani zaten hani ortam işte kalabalık, dışarıdayız. Aman tamam gelsin de kurtulayım diyor. Sonra adam şuradayız diyor. Adam sonra hemen atlayıp geliyor. İşte o akşam arkadaşlarıyla bir şeyler içiyorlar, ediyorlar falan. Sonra adam diyor ki ben sizi eve bırakayım. Bu arada arkadaşımın evinde başka bir arkadaşı da kalacak. O konuda da kendini güvende hissediyor. Yani ne olacak ki diyor, bıraksın falan. Adam yani resmen zorla, hadi ben de bir gireyim, bana bir kahve yapın falan diyerek eve geliyor. Artık bir noktadan sonra uykuları geliyor falan. Arkadaşım diyor ki ben artık yatacağım. Bu sefer arkadaşımın arkadaşıyla gece bilmem kaça kadar oturuyor. Sonra o kadın artık şey diyor, yani lütfen gider misin, hani ben de uyuyacağım falan diye. Neyse böyle bir olay yaşanıyor. Ve bana bunu, Rasel'im böyle böyle oldu, çok şükür artık ben ondan kurtuldum sanırım, daha yani ne diyebiliriz, ne yapabiliriz dedi. Böyle karşılıklı oturmuşuz teşvikiye'de tatlı bir kafede, kaldırımdan geçenleri izleyerek kahve içiyoruz. Ben de dedim ki ya bu gerçek mi? Sen şimdi gerçekten kurtulduğunu mu zannediyorsun? Sen ona şu mesajı verdin yani. Tamam 6 ay hayır dedi ama bak bir yerde kapıyı açtı bana, evine bile girdim, gece 2'ye kadar onun evindeydim falan gibi. Az sonra telefonun çalar dedim ve tam biz bu muhabbeti yaparken telefonuna bir mesaj geldi, bu akşam ne yapıyorsun falan diye. Yani işte Osman'ın bu hayır diyememeleri de aslında sadece o olayla ya da o durumla kurtarıyor gibi bir şey yok. Öyle zannediyor ama aslında hayır diyemedikçe daha büyük bir hayır diyemeyeceği şeye yol açmış oluyor. Böyle dipsiz bir kuyuya doğru gidiyor. O yüzden de zaten hani yetişkin olmanın ana kurallarından bahsederken şey deriz ya, almak, vermek, istemek, reddetmek. Bu dört tanesini doğru bir şekilde yapıyorsan, dengeli bir şekilde yapıyorsan zaten birçok şey yolundadır ya da yoluna girer zaten. Bu dört tanesinin bir tanesinde bir dengesizlik varsa diğer üç tanesini de mutlaka bir yerden etkiliyor. O senin dengen bozuluyor. O yüzden ilk maddeye bunu koydum. Osman hiç kimseye hayır diyemiyor. İkincisi, Osman yarı farkında bir karakter. Yani az önce verdiğim örnek gibi açık açık defterine yazıyor. Ben kimseye hayır diyemiyorum diyor. Yani bu aslında müthiş bir farkındalık. Ama farkındalıklar ancak onu kullanırsak, o bilgiyi kullanırsak, üzerinde çalışırsak, bizim gelişim yolculuğumuzda bize bir kapı açarsa faydalıdır. Diğer türlü yarı farkındalık bence hiç farkında olmamaktan da daha tehlikeli. kullanılmamış oluyor ve tespitleri her ne kadar çok yerinde olsa da devamı gelmiyor. O hayır diyememek gibi, hayır diyemiyorum, şunu yapamıyorum, ben şu konuda şöyleyim. Sonra yani yıllarca bunu ben böyleyim, ben böyleyime çevirip bunu bir böyle forma gibi üstüne giyiyor. Dolayısıyla da kendi gelişim yolculuğunu kendi kendine kapatmış oluyor. Bu konuda bizim kendi hayatımızda da analize dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şeyleri analiz etmek muazzamdır, otopsi gibi. Yani masaya yatırırsın, bakarsın ne var ne yok, buradan ne ders çıkarabilirim. Ama o masanın etrafında dönerek hayatını geçirmek de seni paralize götürür. Yani o yüzden burada ne yapabilirim? Eğer bir konuda çok fazla tespitlerim varsa, dönüp dönüp onları tekrar ediyorsam, kendime bir deadline koyabilirim. Ya da her o konu geldiği zaman peki ben bununla ne yapacağım sorusunu kendime sorabilirim. O yüzden de yarı farkında olma aşamasından diğer aşamaya, yani hem farkında olup hem de farkındalıklarını hayatta pratiğe dönüştüren, sana hizmet edecek bir bilgiye, bir veriye dönüştüren bir hale girerim. O yüzden Osman'da da bunu göremiyoruz. Yarı farkında olarak hayatının sonuna kadar devam ediyor. Bütün bunlar birleşince de şöyle bir sonuç çıkıyor. Osman yetişkin değil. Kaç yaşında olursa olsun, 25'te de, 35'te de, 50'de de Osman yetişkin değil. Transaksiyonel analizde onunla ilgili de iki tane bölüm yapmıştım. Dinlememiş olanlar gidip bakabilir. Herkesin içinde zaman zaman yer değiştiren ve günlük hayatta bile farklı farklı noktalarda kullandığımız bir ebeveyn tarafımız var, bir çocuk tarafımız var, bir de yetişkin tarafımız var. Bunların iyisi kötüsü yok. Hepsi yerinde zamanında kullanılınca çok bize hizmet eden şeyler. Hepsine de ihtiyacımız var. Ama Osman sürekli isyankar çocuk modunda. O modu çok baskın. Dolayısıyla orada çok kaldığı için de kurban rolüne çok kolayca girebiliyor. Liseli bir çocuk gibi, sürekli bir ergenlik sorunlarını halledememiş bir çocuk gibi hayatına devam ediyor. Oradan da çıkamıyor. Üniversite demiyorum bu arada, yani lise ile üniversite arasında da hani yaş olarak da fark vardır ya. Yani kendi ruhsal dünyasında, zihinsel dünyasında üniversiteli bile olamıyor hayatının sonuna kadar. Dolayısıyla da ne oluyor bu? Sürekli çocuk ruh haliyle kalınca sorumluluk almıyorsun. Çünkü o çocuk hali zaten sorumluluk aldıracak bir modun olmuyor senin. Sorumluluk almayınca da eylem gelmiyor. Eylem gelmeyince onun sonucu gelmiyor. Ve Osman hiçbir şeyi sonuna götüremeyen, proje haline getiremeyen, getirdiğini zannetse de birinci adımdan sonrasını atamayan, ama bunları yapabilenlere böyle parktaki kumla oynayan çocuk gibi, böyle etrafını izleyen bir çocuk gibi, sadece yapanlara bakan bir karakter olarak hayatına devam ediyor. Osman'ın hayal hedef ayrımı konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Çok büyük hayalleri var. Gerçekçilikten de uzaklaşan, kendini gerçek dünyadan koparan hayalleri var. Ama hayal kurmakla hedef koymanın farkını bilmediği için, bunları bir hedefe dönüştürüp adımlarını atamadığı için sadece hayalleriyle baş başa kalıyor hayatının sonuna kadar. Bu arada hayalleriyle çalışkanlığı ve çabası da çok ters orantılı. Çünkü çalışkan değil, çabalamıyor. Çabaladığını zannettiği şey bile bir şeyin çok başlangıcı, 101 noktası oluyor. 102'ye bir türlü geçemiyor. Geçemeyince başka adımları da atamıyor. Plansız, programsız, birçok ilgi alanı var, birçok uğraşı var. İşte mesela bir şarkı yapmak istiyor, saatlerce uğraşıyor. Sonra hop bir bakıyorsun, ben romanıma döneyim diyor. Çünkü roman da yazıyor ara ara böyle. Şeyi yok yani, bu aşırı fazla kaynağın olabilir, aşırı zamanın olabilir, ama sen günün sonunda hiçbir şey yapmıyor olabilirsin. Oradan oraya savrulursun. O yüzden de o içsel disiplin, program, planlama, zaman yönetimi, bunların hiçbiri yok ve zaman öyle akıp geçiyor. Deadline'ın olmaması bence burada en büyük engel. Çünkü dışarıdan bir otorite sana bunu söylemese bile, senin kendine koyduğun şu tarihe kadar şunları tamamlamak istiyorum, bunları yapmak istiyorum gibi hedefler, işte son bitirme tarihleri, deadline'lar koymak seni bu konuda birazcık daha nasıl diyeyim, diri tutuyor. Bir sorumluluk veriyor. O yüzden de her ne kadar defterlerine, günlüklerine bir sürü şey yazmayı sevse de keşke bir ajanda kullanıp hedeflerini, hayallerini, planlarını, tarihlerini yazıp onlara uyabilseydi hayatı bambaşka olurdu. Burada şeyi de görüyoruz. Çalışarak bir şey elde etme konusunda çok zayıf. Her şeyin böyle bir mucizevi bir şekilde olmasını istiyor. Yani birileri ona albüm yapsın, birileri ona bilmem ne yapsın falan. Böyle dışarıdan izlediği herkesi de çok şanslı olarak görüyor. İşte müzik dersen albümü çıkanlar, televizyonda klipleri dönenler, sanki onlar bir şey yapmamış da her şey havadan gelmiş gibi kendini de şanssız görme eğiliminde. Burada çalışmak ve istikrarla, daha doğrusu yetenek farkını da görebiliyoruz. Ben bunun üzerinde hep dururum. Mesela bu podcast, içerik üretmek, başka işler, koçluk, mentorluk yaptığım alanlarda çok sık masaya koyarım ben bu konuyu. Çünkü bazen dışarıdan baktığımız, işlerini beğendiğimiz kişilerle ilgili yeteneklerini çok abartılı görme eğiliminde olabiliyoruz. Bu onlar yeteneksiz anlamına gelmiyor. Yeteneklidir ama asıl konu gerçekten belli bir disipline girip belli bir istikrarı sağlamaktır. Sen işte bir tane çok iyi podcast bölümü yaratabilirsin ama senede bir bölüm çıkıyorsa ya da çıkmıyorsa, o da belli değilse, dinleyici kitlesinin umrunda olmazsın. Ama sen düzenli olarak, bu podcast'ı örnek verdim, başka herhangi bir alanda olabilir, sen düzenli olarak yaparsan içeriğini, sen düzenli olarak yazarsan makalelerini, kitaplarını, bu şey vardır ya, biz Mozart'ların, Beethoven'ların sadece çok ünlü, çok bilinen eserlerini biliriz ama sen 50 tanesini biliyorsan adam 5000 tane bestelemiş. Yani çöpe atılan, kimsenin duymadığı, bilmediği bir sürü eser var. Önemli olan seri bir şekilde, istikrarlı bir şekilde her ne yapmak istiyorsan onu yapmaya devam etmek. Her gün onunla ilgili bir şey yapmak. Bu sadece bir içerik üretmek, bir şey ortaya koymakla ilgili de değil. Hani ben kendimden örnek vereyim. İşte bir ay oldu İtalyanca dersine başlayalı. Her gün onunla ilgili az ya da çok bir şeyler yaparsam kesinlikle karşılığını görüyorum. Bir kere zihnimde o kutu sürekli açık kalıyor. Bazen çok yoğun oluyorum. Ödevlere ya da böyle defter, kitap açıp çalışmak değil de indirdiğim uygulamadan sadece 10 dakika, 15 dakika İşte böyle ufak tefek kelime oyunları yapıyorum, boşluk doldurma yapıyorum ve bu zihnimdeki İtalyanca kutusu sürekli güncel, aktif kalıyor. Dışarıdan bakan için çok küçük görünebilir ama işte 30 gün, 45 gün, 70 gün, günde 10 dakika, 15 dakikayı birleştirdiğin zaman bir kenarda oturup ya şöyle rahat bir zamanda ben oturup bir 5 saat İtalyanca çalışırım diyen kişiden tabii ki daha iyi İtalyanca öğreniyorum ve konuşuyorum. Yani bu konuda da hiç mütevazı olmayacağım. Evet, başka bir maddemiz yüzeysellik. Osman çok yüzeysel bir adam. Özellikle ilişkilerinde bunu farklı farklı insanlarla Osman'la ilgili röportaj yapılırken en çok görüyoruz. Mesela yıllarca onunla arkadaşlık etmiş olan, yakınında olan birçok insan Osman'la ilgili "Aa, ben bunu bilmiyordum, bak yıllarca da şöyleydik, hiç aklıma bile gelmemişti ya da hiç bu tarafını görmemiştim" gibi şeyler söylüyor. Çünkü derin bağlar kurmuyor, derin dostluklar kurmuyor, ortam paylaşıyor. Evi sürekli böyle birileri gelsin gitsin partiler veriyor, ikramlar yapıyor, havalı havalı finger foodlar, şunlar bunlar, şarküteriden en güzel şeyler. Ama gelen giden hiç kimseyle gerçek derin bağlar kurmuyor. Arkadaşlıkları yüzeysel. Alma verme dengesi bozuk. Sürekli vererek, sürekli kendini açık büfe gibi açık tutarak insanlarla ilişkisini sürdürüyor. Partiler ve ortam insanı diyebiliriz. Hediyeler konusunda da öyle, dengesiz. Mesela o konuda da şey dengesi yok. Yani o kişi mesela sana öyle bir hediye verebilecek durumda değilse ona çok büyük bir şey verilmez. Bu böyle doğru bir şey olmaz. Böyle şeyleri önemsemiyor. Böyle birini sevdiyse ya da onlara ilgi duyduysa onları böyle maddi şeylere boğma gibi bir tarafı da var. Çünkü kendisi de belki kendi hayatında bunun nasıl alındığını, verildiğini, gerçekte nasıl bağlar kurulduğunu bilmiyor. Bunun yanında bir de maddesel, materyalist tarafı var. Osman çok maddeci. çok dışarıda yaşayan bir karakter. Hani ben farklı bölümlerde hep söylerim, ruh maddeyi, madde ruhu etkiler ve bunun dengesi önemlidir. Osman'da bu denge de bozuk. Çünkü Osman sadece maddede, yüzeyde ve maddede. Evlendiği Şebnem'le bile kadın sadece çok güzel diye ilişki kuruyor. Sadece çok güzel diye evleniyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Her şeyin dışı onun için önemli. İşte evindeki eşyalar, arabası, görünümü, işte kaleminin bilmem nesi falan. Ve şurada şunu da görüyoruz. Belli bir yaşa kadar Osman kendi dışıyla, kendi dış görüntüsüyle, kendi maddesel haliyle bunun ekmeğini yemiş. Ama bu zaten hep belli bir yaşa kadar olur. İşte az önce bahsettim ya girişte, okulun işte yakışıklı, hoş, hali vakti yerinde, popüler çocuğu. Ama o işte 25 yaşına kadar belki okey. Eğer o tarz işler yapıyorsan belki yine biraz okey. Ama bir noktadan sonra seni yarı yolda bırakır. Yani yanına bir şey eklemezsen, altını doldurmazsan Osman'ın hayatındaki gibi o maddeciliği, yüzeyselliği bir noktada bırakmak zorunda kaldığını görüyorsun. Dışarıdan nasıl göründüğü de o yüzden çok önemli. Hani kendisi birilerine bakarken, bir şeye bakarken hep kapağına, dışına, görüntüsüne bakıyor ya. Mesela bir artık hani bayağı maddi durumu iyice kötülediği bir dönemde arkadaşı onu tenis kulübüne çağırıyor. Ama gidemeyecek Osman çünkü aidatlarını ödememiş. İşte tenis elbow oldum diyor. Yani şey bir... İşte tenis oynayamayacağı bir sakatlık geçirdiğini söylüyor ve şey yazıyor defterine, ne yani param yok, aidat ödeyemedim mi diyeceğim, ölürüm daha iyi. Çünkü işte az önce bahsettiğim şey, o kişiyle arkadaşsan, zaman geçiriyorsan, düzenli bir şekilde görüşüyorsan bunu da paylaşabilirsin, ölmezsin yani. Ama o arkadaşının gözünde aa bunun parası bitmiş, aa bu iflas etmiş gibi bir düşüncenin bile kendisini rezil edeceğini, yerin dibine gireceğini düşünüyor. Bu da şeyi gösteriyor zaten. Demek ki yanında gerçekliğini, gerçek halini, neler yaşadığını paylaşabileceği hiç kimse yok. Osman sahiplik konusunda da çok eksik. Ne kendine, ne yarattıklarına, ne hayatına sahip çıkmıyor. Mesela bu nihayet ki tamamladığı bir romanı var ki o da çok zor şartlarda tamamlanıyor. Bu kadar dağınık, kafası dağınık bir maymun iştahlı sayılabilecek bir adamın oturup yine kendince bir roman yazması bir mucize gibi bir şey. Ben kitabı okurken bu bölümlerde çok heyecanlanmıştım. Şey dedim, aa hiç beklemiyordum. Romanın adını da Çağlayan koyuyor. Sebebi de İçinden böyle akan bir şekilde yazması, o akanları kitaba yazması. Levent diye bir arkadaşı var, bu işte basım işleriyle falan ilgili o işlerde çalışıyor. Levent, Osman gibi bir tipin, aynen benim şaşırdığım gibi, nasıl olur da bu herif böyle bir roman yazmış falan diye kıskanıyor. Çünkü aslında kendini böyle bir şeye layık görüyor. Orada Levent'in bir hasetini görüyoruz ve... bu yüzden de birazcık da bu kıskançlıkla karışarak yani rezil olmak istiyorsan bastır gibi bir yorum yapıyor. Şimdi Osman'ın hayatında da Levent bu konuda en bilir kişi. Osman'ın çok morali bozuluyor ve gerçekten çok kötü bir roman yazdığına inanıyor. Eve gidiyor, şey diyor, hayatımın en kötü günüydü diyor ve ağlayarak küvette o yazdığı romanı yakıyor. Şimdi şu okey, bilir kişiye gidersin beğenmez. Hayır der, basmam der ama yani yine de gidip küvette yakmazsın tek kopyanı, değil mi? Çünkü o senindir öyle ya da böyle, günlüğün gibi yani güzel olmadı bugün falan deyip günlüğünü yakar mısın? Bence kimse yakmasın. Ama işte Osman o kadar kendi üretimine, kendi hayatına, kendi yazdıklarına, kendi sahip çıkmıyor ki bir arkadaşının kıskançlıkla söylediği bir yorum bile o romanı yazmasına, yakmasına neden oluyor. Sonrasında buna pişman oluyor. Üstüne düşündükçe bunu analiz ediyor. Diyor ki o aslında kıskandı, o yüzden böyle söyledi. Ben de gittim yaktım falan. Neyse ben tekrar yazayım diyor. Ama bu sefer yani bir kere yazılıp yakılmış bir şeyi aynı şekilde yazmak pek mümkün değil. Yine kafası karışıyor. İşte o dağa dağılıyor falan filan derken Osman bir daha öyle bir kitap yazamıyor. Maddi konularda da şöyle bir sıkıntısı var. Çok ciddi iyi bir para, miras, mal neyse kalıyor kendisine. Yani iyi yönetebilse hayatının sonuna kadar para kazanmak zorunda kalmadan da hani kendini bir şekilde çevirebilecek bir şeyler. Ama buradaki sıkıntı Osman'a iyi bir miras kalması değil, Osman'a miras yedi olması değil. Konu Osman'ın durması. Yani ben bunu genel olarak da zaten düşüncemdir. Sen bir yerde kayıtlı bordrolu çalışmak zorunda değilsin ya da işte tek başına da bir şey yapıyorsan sürekli fatura kesmek zorunda değilsin. Yani sen eğer de ihtiyacın yoksa kendini çevirebiliyorsan bir şekilde belli standartları sana ailen ya da neyse işte kimse sağlamışsa ya da bugüne kadar çalıştın, biriktirdin, sağladın. Bir noktadan sonra para kazanmak zorunda değilsin. Para kazanmakla ilgili bir şeylerle uğraşmak zorunda da değilsin. Ama yine de günlük hayatında ne yapıyorsun diye sorarım. Yani o gün ne yapıyorsun? Yani her şey para kazanmak için değildir ki. Ama o günü nasıl geçiriyorsun? Bir şey üretiyor musun? Kendini geliştiriyor musun? Günlük hayat kaliten ne? Kendin için bir şeyler yapıyor musun? Bu soruların cevabının hepsi hayır Osman'da. Oradan oraya süzülen, giden ve sadece tüketen bir karakter. Mesela bu şirket, babasından kalan şirket ve mallarla ilgili de hani bu hainliği marka olan Theo'ya teslim ediyor onları ve bile bile teslim ediyor. Diyor ki mallarımın işte şirketin yönetimini Theo'ya verdim. Biliyorum kesin kazıklayacak ama ya nasılsa işte başkasına versem o da kazıklayacak. %10 kazıklasa yine iyidir yani yapsın da işlerimi. Burada şey var yani sahip çıkmamak, sorumluluk almamak, bile bile bir şeye girmek. Sonucunda da başına gelen her şeyi aslında maalesef ki hak etmek var. Osman bunların yanında, bütün bu kaynakların ortasında bir de kıtlık odaklı. Olana değil, olmayana bakıyor. Kendisinde olmayana. Kaynaklarını iyi kullanmamakla kalmıyor. Bir de onları görmüyor, onlara şükretmiyor. Yüzleşme konusunda da sıkıntıları var. Ve etrafında bir şeylere sahip olan kişileri gördükçe de çok sinir oluyor. Burada tabii bir kibir de devreye giriyor. Mesela yıllarca işte piyano çalmak, müzikle uğraşmak, şarkı yazmak, şarkı bestemek böyle şeylerle uğraşıyor ama ortaya somut bir şey çıkaramıyor. Etraftaki kişilere bugün çıkacak, yarın çıkacak, albüm yapıyorum diye dolanıyor ama ortaya çıkan yine bir şey yok. Bu arada mesela bir arkadaşı kendisine hangisiydi hatırlamıyorum Gazi olabilir. Ne iş yapmayı düşünüyorsun ileride diye sorunca da çok triplere giriyor. Ben zaten çalışıyorum ya ben müzikle uğraşıyorum falan gibi triplere giriyor ama ortada bir eser, bir sonuç, bir şey görmeyince de insanlar tabii ki sana senin çalıştığını ya da bir şeyle meşgul olduğunu nereden düşünüp anlayacaklar? Bunlara da çok sinir oluyor, çok tepkisel. Zaten genel olarak kitapta Osman'ın karanlık gölge tarafını bir şeylerle nasıl tetiklendiğini gördükçe, bir şeylere nasıl böyle gölge tarafıyla tepkiler verdiğini gördükçe çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Mesela televizyonda albüm yapan, işte klipleri dönen birini görüyor yıllar önce tanıdığı. Çok sinir oluyor. Diyor ki bu yetenek size de mi yaptılar? İnanmıyorum falan. Yapanlara tahammülü yok. Morali bozuluyor onları gördükçe. Ama kendisi de hiçbir şey yapmıyor. Ama yani yapmıyor da bir yapsa neler yapacak? Yani bir sor kendisine çok kaliteli, çok iyi, çok şöyle, çok böyle. Ama böyle bir şey yok. Yani yapmayı hayal edenlerle yapıp yoluna gidenler var. O yapmayı hayal etmeyi sürdürenler de hiçbir zaman kafalarındaki şeyi zaten gerçekleştiremiyorlar. Çünkü bir şey yapmakla hayal etmek arasında çok fark var. Yine podcast'ten örnek vereceğim. Kaç sene oldu? 2 senedir sanırım yoğunlukla içerik üretmek, podcast kaydı oluşturmak, podcast işte serisi, işte konsepti neyse yaratmakla ilgili bireylere danışmanlık veriyorum ve hepsinin o adım adım şeylerini izliyorum. Genel olarak tabii ki herkesin hikayesi, kişiliği, durumu farklı ama ortak havuzda şeyi çok net söyleyebilirim. Hemen hemen hepsi ya hiç düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Yani ben dışarıdan düşününce çok rahat yaparım zannediyordum. Aslında o kadar rahat değilmiş. Sadece basıp konuşmuyormuşsun gibi çok fazla dönüş alıyorum. Ha bu da kimsenin gözünü korkutmasın. Yani aşırı zormuş yapamayacağım gibi bir noktaya kimseyle gelmedik ama podcast'ı sadece örnek olarak verdim. Hani futbol oynamakta, resim yapmakta, yemek yapmakta yani bir ekrandan bir şey izlediğin zaman biri işte keki çırpar, onu yapar, bunu yapar. Çok basit gelir ama ona alışkın değilsen, elin ona yatkın değilse, tecrübesizsen ilk yaptığın zaman sen öyle yapamazsın. Düşündüğüm gibi de değilmiş dersin. Osman'da işte bu durum hayatının her yerini kaplamış durumda. İzleyen, duran, bir de izlediklerini, gördüklerini beğenmeyen, eleştiren kibirli bir tarafı var. Mesela benim çok güldüğüm bir şey vardı. Artık birazcık da sinir bozukluğuyla gülmüştüm. Bunun bir arkadaşı zamanında işte bu müzikle falan uğraşan arkadaşı Kenan. Bir öğreniyor ki yıllar sonra bir kızla evlenmiş, Bursa'ya yerleşmiş. Orada da bir beyaz eşya mağazası açmış. Osman şöyle oldu: beyaz eşya nedir ya, bu ne ya? Yani hani falan gibi böyle bayağı aşağılayarak bir şeyler yazıyor onunla ilgili. Ben de Osman'a güldüm orada. Yani o kadar hiç kimseyi beğenmiyor ki, hiç kimsenin tercihlerini, işini, yaptığı şeyleri beğenmiyor ki dönüp şey diyorsun. Yani hani sen ne yaptın acaba? Mesela bu işte durumunun çok kötüye gittiği dönemlerde lüks bir restorana bir davete gidiyor. Kapıda böyle çok lüks arabaları görünce yine tetikleniyor, yine çok sinirleniyor. Ben buraya taksiyle gelirken bunların bindiği arabalara bak diyor. Ben böyle şey oldum okurken, hani ben buraya taksiyle gelirken sen yani Osman, hani sen kimsin ki? Yani şu hayatta kime ne katkın var, dünyaya, kendine, kendi dünyana ne katkın var da hani kendini taksilere yakıştırmıyorsun? Hayatının son dönemlerinde böyle pavyon gibi bir yerde şarkıcılık yapan, kendisi de orada zaten piyano çalıyor, Pakize diye bir kadınla ilişkisi oluyor. Onunla aynı evde yaşıyor. Ve Pakize de gündüzleri pazarcılık yapan bir kadın. İkide bir Pakize'ye pazarcılığı bırak falan diyor. Bu arada utancından ve reddetmesinden bir kere bile kadının tezgahına ya da pazara gitmiyor. Reddediyor. Böyle bir şey görmek bile istemiyor. Kadıncağız işte orada çalışıyor, şurada çalışıyor, bir şeyler yetiştiriyor. Uzun bir süre Osman'a da kendisi bakıyor maddi açıdan. Ve bir gün böyle yine harıl harıl temizlik yaparken şey diyor ya, diyor hani bir kadın tutalım, sen yorulma ya. O kadar gerçeklik algısı yok ki, o kadar çocuk gibi ki, hani kadın ciddiye bile almıyor, cevap bile vermiyor. Şey diyor yani, Osman bu durumu, fakirliğini, maddi durumunu görmüyordu, kabul etmiyordu. Şimdi gelelim gölge taraflara. Genel olarak zaten Osman'ın aslında şu Işığı Arayanların Karanlık Yanı kitabını okumasını çok isterdim. Mesela babası için bir yerde şey yazıyor defterine: o kadar kendini beğenmiş bir karakterdin ki sen, devletin ruhsuz mobilyalarına burun kıvırmış, fakültedeki odanı bile kendi zevkine göre döşemiştin. Antika bir çalışma masası koymuş babası fakültenin işte kendisine verilen odasına. Osman buna bile sinir oluyor. Halbuki kendisi de öyle. Yani kendisi de dekora, işte antikalara, mobilyalara, şuna buna çok meraklı. Ama babasında böyle bir şey görünce sinir oluyor, deliriyor yani. Kibirli adam seni falan filan diye. Ve kendisi durumu çok iyi değilken bile en lüks otellerde kalan, en iyi arabalara binen, en böyle pahalı tatillere çıkan, ne bileyim yabancı aşçı, hizmetçi çalıştıran, yine iflas etse de en iyi semtte, en büyük, en lüks dairede oturmak için kasan, bunun için pazarlık yapan falan bir adam yani. Asla gerçeği görmüyor, görmek istemiyor, yüzleşmiyor ve standardını düşürmüyor. Şimdi bu maddeleri saymış oldum ben. İşte Osman'ın hayır demiyor, yarı farkında, yetişkin değil, hayal hedef ayrımı yok, çok yüzeysel, maddeci, materyalist, sahiplik yok, sahip çıkmıyor, kıtlık odaklı, kibirli dedim. Ama bu saydığım her şey aslında hepimizde var. Bazı dönemlerde, bazı durumlarda bunların içine giriyoruz. İhtiyacımız olduğu kadar kalıyoruz. Bazen plansız oluyoruz, bazen kibirli oluyoruz, bazen müsrif oluyoruz. Ama önemli olan denge, yani ben orada ne kadar kalıyorum? Fark ettikten sonra ne yapıyorum? Kendime dönüp bakıyor muyum? Başka bir yola doğru gidiyor muyum? Osman'daki sıkıntı, hayatta hiçbir şeyi başaramamış, sonuna erdirememiş olması ve elindekileri de kaybetmesinin sebebi bu saydığım maddelerin Osman'ın hayatına hükmetmesi, Osman'ın bir yaşam biçimi olması. Bu bakımdan gerçekten herkesin okuduğu zaman kendinde bir şeyler bulacağı, yüzleşeceği, ki ben başta şey dedim hani kime önerdiysem çok sevdi, okudu şöyle böyle, ama nadir de olsa bu kitabı okumakta zorlanan, devam edemeyen tanıdıklarım da oldu. Çok da haklılar. Hayatlarının o döneminde Osman'ın bu düşüşünü kaldırabilecek, bununla yüzleşebilecek bir şeyde, ruh halinde değillerdi. Hepimize olabilir. Hepimizin yani böyle zamanları var çünkü. O yüzden bu anlamda da gerçekten insanı çok geliştiren, çok ayna gibi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şimdi son olarak kapatmadan ben kitap kulübü buluşmalarının sonunda mutlaka bir 15 dakika kadar yazma egzersizi yaptırıyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz. Okuduğumuz kitapla ilgili ben sorular hazırlıyorum, ekrana yansıtıyorum ve herkes kendi getirdiği özel defterine özel olarak o sorulara cevaplar yazıyor. Serbest yazım tekniğiyle, yani ben tamam süre doldu diyene kadar yazıyorlar. Herkesin kendine özel kalıyor. Paylaşmaya kimseyi zorlamıyoruz ama isteyen buluşmanın sonunda kendiyle ilgili fark ettiği ya da keşfettiği bir şeyleri paylaşabiliyor. Şimdi ben de bölümün sonunda bu Osman buluşmamızda kitap kulübündeki arkadaşlarımla yaptığımız çalışmada sorduğum soruları soracağım. Bunu dinleyen herkes de isterse şimdi durdurup kendine bir defter alıp soruları durdura durdura cevaplayabilir ya da not alıp en son belki kendisine bir kahve yapıp oturup yazar. Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Birinci soru: kitapta kendini Osman'a en yakın hissettiğin yer neydi ve neden? Okumayanlar az önce saydığım maddelerde, verdiğim örneklerde kendini Osman'a, bu anlattığım konulara en yakın hissettiği, ay bu ben de böyleyim falan dediği şeyi baz alabilir. İkinci soru, ben de Osman gibiyim çünkü nokta nokta nokta, doldurmalı bir şey. Üç, Osman'da görünce yargılıyorum ama bende de nokta nokta nokta var. Ve sonuncusu, bir sihirli değneğin olsaydı ve Osman'ın hikayesini iyileştirmek için bir şansın olsaydı romana nerede dahil olup ne yapardın? Yine okumayanlar az önce bahsettiğim şeylerle ilgili müdahale etmek istedikleri, içlerinden öyle bir şey yükseliyorsa ona dair bir cevap verebilirler. Ben kendi cevabımı paylaşayım bu son soruyla ilgili. Ben Osman'ın bir yakını olsaydım ve o gün orada olsaydım, ki burada sihirli değnek demişim, olabilirim. O küvette romanını yakmak üzereyken o romanı kapardım, kaçırır götürürdüm, kopyalarını alırdım, farklı farklı yerlere de saklardım, sağlam yerlere, hatta dijital olarak da böyle bir yerde tutardım. Sonra Osman'a geri götürdüm, sen bunu yak istiyorsan ama ben yedekledim derdim. O sakinleştiği zaman bir günde ona birkaç tane şey anlatırdım. İşte şey örnekleri vardır ya, bu Harry Potter'ın yazarı da bilmem işte çok ünlü şu kitabın yazarı da gitmiş 25 yer reddetmiş, 32 yer reddetmiş, sonunda şurada basılmış falan falan falan. Böyle örnekler anlatırdım ve onun o kitabı çoğaltıp farklı yayın evlerine göndermesini desteklerdim. Bu arada kitap çok güzel olmayabilir, çok iyi olmayabilir ama yine de kendi yarattığımız, ortaya koyduğumuz şeyler bizim parçalarımız. Onu yakmak demek kendimizi böyle bir, kendimizin bir parçasını yakmak, sevmemek, reddetmek anlamına geliyor. Benim de kitabı okurken en çok içim orada yanmıştı. O yüzden de bu cevabı paylaşmak istedim diyerek bu Osman bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.